Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Aşktan ve Gölgeden Isabel Allende Can Yayınları 2. Basım 2000 Türkçe'ye çeviren Eren Cendey. Bu kitap 268 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Şubat 2010. Okuyan İris Gür. Yazarken karanlığı dile getiriyorum. Hemen her zaman böyle oluyor. Çünkü gerçekliğin bir parçasıdır karanlık. Ancak kitaplarımın karamsar olduğunu sanmıyorum. Kitaplarımda çok fazla acımasızlık var. Ama dayanışma, umut, bir parça mutlu son bile var. Keşke yalnızca mutlu sonları yazabilseydim. Ne yazık ki yaşam hiç öyle değil. Şilili yazar Isabel Allende yazarlık serüvenini böyle açıklıyor. Gerçekliğin bütün boyutlarını görebilmek ve yazabilmektir büyülü gerçekçilik diyen yazar, Aşktan ve Gölgeden adlı bu romanında askeri diktatörlüğün pençesinde kıvranan bir Latin Amerika ülkesine götürüyor bizi. Yüksek sınıftan bir gazeteci kız ile bir genç fotoğrafçı üstü örtülmüş çirkin bir cinayet olayını öğrenirler. Yılgınlık içinde yaşayan bir ülkede doğrunun araştırılması herkesin kolay kolay göze alamayacağı çok tehlikeli bir girişimdir. Isabel Allende'nin romanında politik romanlarda pek rastlanmayan bir özdeşleşme ve duygudaşlık var. Yazarın bütün kitapları Can Yayınları'nda, Eva Luna, Eva Luna Anlatıyor, Ruhlar Evi, Paula, Sonsuz Düzen, Aşktan ve Gölgeden ve Afrodita. Isabel Allende 1942 yılında Lima kentinde doğdu. Şili'nin eski cumhurbaşkanı Salvador Allende'nin yeğeni olan Isabel Allende 17 yaşında gazeteciliğe başladı. General Pinochet'in faşist bir askeri darbeyle yönetime el koymasından sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. San Francisco'ya yerleşti. 1982'de yazdığı ilk romanı Ruhlar Evi büyük yankılar uyandırdı. Sürgünde yazdığı bu romanı kadar öteki kitaplarında da ülkesinin acılarını, ülkesine ve yitirdiklerine duyduğu özlemi, masalsı, gizemli bir anlatımla dile getirdi. Yapıtlarının bir bölümü sinemaya da aktarılmıştır. Bu öykü, birbirlerini amansızca seven, böylece sıradan bir varoluştan kendilerini sakınan bir kadınla bir erkeğin öyküsüdür. Bu öyküyü zaman aşımına karşı koyarak belleğimde gizledim. Şimdi artık bu yerin ıssız gecelerinde size anlatabilirim. Bunu onlar ve ötekiler için yapacağım. Çünkü onlar bana yaşamlarını emanet ettiler ve şöyle dediler. Al, yaz, yoksa rüzgar onu silip yok edecek. Isabel Allende. 1. Bölüm. Bir Başka İlkbahar. Bizi bilimiyle böylesine masum kılan yalnızca aşktır. Violeta Parra. Güneş yüzünü gösterdiği ilk gün kış aylarında toprakta birikmiş olan demi buharlaştırdı ve bahçenin ortopedik yollarında yürüyebilen yaşlıların kırılgan kemiklerini ısıttı. Yatakta kalan yalnızca melankolik hastaydı. Gözleri kendi karabasanlarından başka şey görmeyecek, kulakları kuşların cıvıltılarına sağır kalacak olduktan sonra onun açık havaya çıkması boşunaydı. Josefina Bianchi, o aktrist olan yarım yüzyıl önce Çehov oynarken giydiği uzun ipekli giysisine bürünmüş, çatlak porselene benzer cildini korumak için güneş şemsiyesini açmış, yakında arılara ve çiçeklere boğulacak olan fundaların arasında yavaşça ilerliyordu. Onun geçişini izlemek için bitkilerin arasına saklanan, onu gizliden gizliye seven hayranlarının varlığını unutma benilerin kımıltısından fark edince Zavallı çocuklar dedi 80'lik oyuncu. Albay, pamuksu bacaklarına dayanak olsun diye iteklediği yürütgecini birkaç santim ileriye kaydırdı. Yeniden doğan ilkbaharı kutlamak ve her sabah olduğu gibi ulusal bayrağı selamlamak için İren'in kendisi için yaptığı karton ve teneke madalyalarını göğsüne takmıştı. Akciğerlerindeki tıkanıklık izin verdikçe birliğine emirler yağdırıyor, titrek dedelere Campo di Marte'den uzaklaşmalarını buyuruyordu. Ne de olsa canlı yürüyüşleriyle geçen piyadeler cilalı çizmeleriyle onlara çarpabilirdi. Bayrak telefon tellerinin yanında kuş gibi çırpındı ve albayın askerleri hazır ola geçtiler. Hepsinin gözleri ileri çevrilmişti. Davullar gümbürdüyor, sadece bu yaşlı adamın işittiği erkek sesleri kutsal ulusal marşı haykırıyordu. Saha üniforması giymiş olan bir hemşire, bazı kadınlara özgü bir halle sessizce ve fark ettirmeden ona yaklaştı. Ağzının kenarından akıp gömleğini ıslatan salyasını silmek için elinde bir de peçete tutuyordu. Albay ona bir madalya takmayı ya da rütbesini yükseltmeyi önerdiyse de genç kadın onu en iyi niyetleriyle yalnız bırakarak arkasını dönüp giderken üstünü yeniden kirletirse tokat yiyeceğini, artık başkalarının pisliğini temizlemekten bıktığını sözlerine ekledi. Acaba neden söz ediyor bu anlamsız kadın diye kendi kendine sordu albay. Ne de olsa krallığın bu en zengin dulundan bıkmıştı. Bu karargâhta kağıt bez kullanan bir tek oydu. Çünkü bir top ateşi sırasında yaralanmış, sindirim sistemi parçalanmış ve tekerlekli bir iskemleye tutsak olmuştu. Ne var ki bu bile onun saygı görmesine yetmiyordu. En küçük bir dalgınlığında firketelerini, kurdelelerini alıveriyorlardı. Şu dünya terbiyesiz ve sahtekarlarla doluydu. ''Hırsızlar, terliklerimi çalmışlar!'' diye bağırdı yaşlı dul hanım. ''Susun nineciğim, komşular duyacaklar!'' dedi bakıcısı, kadının iskemlesini güneşe iterken. Sakat yaşlı, soluğu kesilene kadar suçlamalar yağdırmaya devam etti. Sonunda ölmemek için susmak zorunda kaldı. Ama son kalan gücüyle gizlice önünü açıp penisini hanımlara gösteren o ahlaksızı işaret etmek için romatizmalı parmağını ileriye uzattı. O adam hiç kimsenin umuru değildi. Sadece hala yaz giysileriyle dolaşan ufak tefek bir kadıncağız o kuru organı belli bir hayranlıkla seyrediyordu. Bu organın sahibine aşıktı ve geceleri olur ya karar verir de gelir diye odasının kapısını açık bırakıyordu. ''Utanmaz kadın!'' diye mırıldandı zengin dul. Ama gülümsemeden de edemedi. Çünkü kocasının hayatta olduğu, şişman bacaklarının arasına girmek için ona 6 liralar verdiği ve bunu pek sık yinelediği o uzak zamanlar gelmişti aklına. Sonunda öyle ağır bir çantası olmuştu ki, ''Benim'' diyen denizci sırtında taşıyamazdı. ''Benim 6 liralarım nerede?'' ''Neden söz ediyorsunuz nineciğim?'' dedi tekerlekli iskemlenin arkasındaki dalgın hemşire. ''Sen çaldın onları, polis çağıracağım.'' ''Uzatmayın Tanrı aşkına'' dedi öteki, aklını pek ona vermeden. Yarı felçli yaşlıyı bacaklarına bir battaniye sarıp banka oturmuşlardı. Yüzünün yarısının deforme olmasına, bir elinin hareketsizce cebinde durmasına rağmen, ceketinin dirseklerine deri yamalar yapılmış bu İngiliz şıklığındaki adam, sağlam elinde boş piposuyla kendinden emin ve huzurlu bir biçimde oturuyordu. Postayı beklemekteydi. Bu yüzden giriş kapısının karşısına oturtulmayı istemişti. İrene'yi girer girmez görmek, mektup olup olmadığını onun gözlerinden anlamak istiyordu. Yanında oturmuş güneşlenen kederli yaşlı adam onunla konuşmuyordu. Birbirlerine düşmandılar. Ama bu düşmanlığın nedenini ikisi de çoktan unutmuştu. Arada bir yanlışlıkla birbirlerine bir şey soruyorlar ama bir yanıt alamıyorlardı. Bunun nedeni ise dargınlıktan çok sağırlıktı. Begonvillerin henüz ne yaprak ne çiçek verdiği ikinci katın balkonunda Beatrice Alcantara de Beltran göründü. Bezelye yeşili süet pantolon ve aynı tonda bir Fransız gömleği giymişti. Bu renkler göz kapaklarına sürülen far ve parmağındaki yüzüğün taşı ile uyum sağlamaktaydı. Sabah makyajını tazelemiş, gecenin düşlerini unutmak ve gerilimden kurtulmak için Doğu mistisizmine ait alıştırma oturumunu yapmış, tenini parlak, sindirimini kolay kılmak için bir bardak meyve suyunu içmişti. Son derece hoş ve huzurlu bir görünümü vardı. Havadaki bu yeni ısınmayı fark ederek derin bir soluk aldı ve tatil yolculuğuna kaç gün kaldığını hesaplamaya koyuldu. Kış soğuk geçmişti. Teninin yanıklığı solmuştu. Ayaklarının altında uzanan bahçeyi ciddi bir yüzle inceledi. İlkbaharın ilk filizleri çevreyi güzelleştirmişti ama o duvarın taşlarına vuran ışığı ve ıslak toprağın kokusunu duymadı bile. Yedi veren sarmaşık hala gece yağan çiğlerle ışıldarken, konuk pavyonu, ahşap kepenkleri, kemerli tavanı ile hüzünlü bir görünüme bürünmüştü. Beatrice, evi boyatması gerektiğine karar verdi. Gözleriyle yaşlıları bir bir saydı ve buyruklarının yerine getirilip getirilmediğini anlamak için her yanı inceledi. Herkes tamamdı. Bir tek o bezgin zavallı yatağındaydı. O da kaygılarından ötürü canlıdan çok ölüye benziyordu zaten. Sonra hizmetlileri gözden geçirdi. Her birinin önlüğü bembeyaz ve ütülüydü. Saçları toplanmıştı. Ayaklarında lastik ayakkabılar vardı. Kendi kendine mutlu bir biçimde gülümsedi. Her şey yolundaydı. Peşinden bir dizi salgın hastalık getiren yağmurları atlatmışlar. Hiçbir müşterisi salgın hastalıklara kapılıp gitmemişti. Şansı biraz daha yaver giderse birkaç aylık kazanç daha garantiydi. Çünkü prostatlı hasta yazı atlatacak gibiydi. Beatrice gözetleme noktasından bakarken kızı Irene'nin Tanrı'nın İsteği adlı huzur evinin bahçesine girdiğini gördü. Kızının özel bahçeye açılan yan kapıyı kullanmadığını fark ederek biraz öfkelendi. Bu kapı ikinci kattaki konut için açılmıştı. Beatrice eve girip çıkarken yaşlıların bahçesinden geçmekten hoşlanmıyordu. Yaşlılık onu kederlendiriyordu. Onları uzaktan gözlemeyi yeğliyordu. Kızı ise sanki onların arkadaşlığından hoşlanırmışçasına konuklara uğramadan edemiyordu. Sanki sağırlığı ve bellek yitimini yenmek için bir dil geliştirmiş gibiydi. Şu anda takma dişlileri sevindirmek için yumuşak şekerlemeler dağıtarak onların arasında geziniyordu. Onun yarı felçli adama yaklaştığını, ona bir mektup gösterdiğini, tek eliyle açamadığı için zarfı yırtmasına yardımcı oluşunu ve yanında kalıp ona bir şeyler fısıldayışını seyretti. Sonra genç kız öteki yaşlı ile bir yürüyüş yaptı ve annesi balkondan sözlerini işitmese bile onların yaşlının oğlundan, gelininden, bebekten, ani hastayı ilgilendiren o tek konudan söz ettiklerini anladı. Irene her birine tek tek gülümsedi, kimini okşadı, her birine zamanının birkaç saniyesini ayırdı. Bu arada Beatrice, balkonda ortak, hiçbir yanı olmayan o delişmen genç kızı asla anlayamayacağını düşünüyordu. Birdenbire erotik dede Irene'ye yaklaştı, ellerini kızın göğüslerine yapıştırdı. Onları hazdan çok merakla yokladı. Kız, annesine bitmez tükenmez gibi gelen birkaç dakika boyunca kımıldamadan durdu. Derken görevlilerden biri onu görerek hemen koşup araya girdi. Ama Irene onu bir el işaretiyle durdurdu. "Bırakın yapsın, kimseye bir zararı yok." diyerek gülümsedi. Beatrice dudaklarını ısırarak gözetleme noktasından ayrıldı. Hizmetçi Rosa'nın radyodaki oyunu dinleyerek öğle yemeği için sebzeler doğradığı mutfağa yöneldi. Rosa'nın yuvarlak, esmer, yaşı olmayan bir yüzü vardı. Göğüsleri kocaman, karnı yumuşacık, kalçaları pek iriydi. O denli şişmandı ki ne bacak bacak üstüne atabilir ne de tek başına sırtını kaşıyabilirdi. Irene küçükken onun her yıl bir kilo artan bu şişkoluğuna şaşarak "Sen poponu nasıl siliyorsun Rosa?" diye sorardı. "Neler geçiyor senin aklından miniğim, şişman olmayana güzel mi denir?" derdi Rosa. Atasözleriyle konuşma alışkanlığından ayrılmayarak. "Irene beni kaygılandırıyor," dedi evin hanımı, oradaki taburelerin birine tüneyip meyve suyunu yudumlarken. Rosa hiçbir şey demedi ama dertlerini döksün diye radyonun sesini kapattı ve evin hanımı içini çekti. "Kızımla konuşmalıyım. Kim bilir başını ne işlere sokmuştur gene. Birlikte çıktığı o umutsuz tiplerin kim olduklarını bile bilmiyorum. Neden kulübe gidip tenis oynamaz? Kendi sınıfından delikanlılarla tanışmaz ki. İş bahanesiyle canı ne çekerse onu yapıyor. Oysa gazetecilik bana hep kuşku uyandıran bir meslek gibi gelmiştir. Hani nasıl derler, pek güven vermeyen bir iş gibi. Nişanlısı İrene'nin aklından geçenleri bir bilse ona dayanamazdı hiç. Çünkü ordunun gelecekte subayı olacak birinin karısına yakışmaz böyle tuhaflıklar. Ah, bunları kaç kere söyledim, bin kere yineledim. Bana gelip de söylentilere kulak asmamamı söylemesinler. Yok neymiş, zamanlar değişmişmiş. Anladım, zamanlar değişti ama bu kadar da değil. Zaten biliyor musun Roza, şimdi askerler en iyi sınıf sayılıyorlar. Eskisi gibi değiller. İrene'nin tuhaflıklarından bıktım. Çok kaygılıyım. Yaşantım hiç de kolay değil. Bunu sen de pekala bir iyi biliyorsun. Eusebio, beni dondurulmuş banka hesabı ve bir sefireye yaraşır harcamalar yığını ile baş başa bırakıp gideli beri, onurlu bir düzeyde kalabilmek için mucizeler gerçekleştirmem gerekiyor. Ama artık her şey çok zor. Yaşlılar yük sayılırlar. Düşünüyorum da artık yarardan çok yük ve yorgunluk yaratıyorlar. Ellerinden aylık ödentileri almak güçleşti. Hele o dul cadı hep geç ödeme yapıyor. Bu işin artık pek para bırakmadığı ortada. Kızımın peşinden dolaşıp yüzüne krem sürmesi, nişanlısını ürkütmemek için Tanrı'nın emrettiği gibi giyinmesi gerektiğini söyleyemiyorum. Artık kendi kendine bakacak yaşa geldi. Sen ne diyorsun? Bir de bana bak, bunca uğraşmasaydım ne halde olurdum kim bilir. Öteki arkadaşlarım gibi kırış kırış, tavuk pençesi iz bırakmış gibi bir harita olurdu yüzüm. Gözlerimin altına torbalar inerdi. Oysa bak, pırıl pırıl ve gergin bir tenim var. Yok, hiç kimse benim tembellik ettiğimi ileri süremez. Tam tersine, bu kargaşa öldürecek beni sonunda. Siz olup bitenlere bambaşka bir yorum getiriyorsunuz hanımefendi. Kızımla neden sen konuşmuyorsun Roza? Sanırım sana benden daha çok kulak verir. Roza bıçağı masaya bıraktı ve hanımını pek de sevgi kokmayan gözlerle süzdü. İlki olarak onunla her zaman değişik düşüncelerde olmuştu. Hele ki konu İrene olunca. Bu kez hanımının haklı olduğunu kabul etse bile minik kızının eleştirilmesine hiç dayanamıyordu. O da İrene'nin yüzbaşı Gustavo Morante'nin kolunda havaya kaldırılmış kılıçların altından geçerek kiliseden çıktığını, tüllere, çiçeklere bürünmüş o halini görmek isterdi elbette. Ama bu dünyada edindiği deneyimler, radyo oyunları ve televizyon aracılığıyla bu yaşamda ne çok acı çekildiğini ve gerçek mutluluğa kavuşmadan önce pek çok sıkıntıya katlanmak gerektiğini öğretmişlerdi. Onu rahat bırakalım daha iyi hanımefendi. Cırcır böceği tek bir yaz ötermiş. İrene'nin de önünde uzun bir yaşam yok. Yitik gözlerinden okunan bu. Tanrı aşkına neler saçmalıyorsun sen? İrene dağınık saçları ve bol eteğiyle mutfağa daldı. Her iki kadını da yanaklarından öptükten sonra buzdolabını açıp içini gözden geçirdi. Annesi tam ağzını açıp bir şeyler yakınacakken bir anda her sözcüğün yararsız olduğunun bilincine vardı. Çünkü sol göğsünün üzerinde el izi kalmış olan o genç kız kendisine bir astronot kadar uzaktı şimdi. İlkbahar geldi Roza, yakında unutma beni çiçekleri açacak dedi İrene. Ve bunu söylerken karşısındakinin pek iyi anlayıp yorumlayacağı bir biçimde göz kırptı. Her ikisi de çatı penceresinden düşmüş olan o yavruyu düşünüyorlardı. Ne haberler var bugün? Gazete için bir yazı hazırlayacağım anne. Bir tür ermişle konuşmaya gidiyorum. Sözde mucizeler gerçekleştiriyormuş. Ne tür mucizeler? Nasırları yok ediyormuş, uykusuzluğu ve hıçkırığı iyileştiriyormuş. İnsanlara moral veriyor ve yağmur yağdırıyormuş. Bunları söyleyince kendi de güldü. Beatrice kızının bu neşesini anlamayarak içini çekti. Roza tekrar havuçları doğramaya ve radyodaki oyunla kederlenmeye koyuldu. Bir yandan da kendi kendine diri ermişlerin ortaya çıkmasıyla ölü azizlerin işe yarayamayacağını mırıldanıyordu. İrene işe giderken ona arkadaşlık eden ve haberlerin fotoğraflarını çeken Francisco Leal'i beklerken üstünü değiştirip ses kayıt aygıtını almaya seyirtti. Dinya Ranquileo kırlara şöyle bir baktı ve mevsimin değişimini müjdeleyen izleri fark etti. Yakında hayvanların kızgınlık dönemi başlayacak ve Hipolito sirki ile yola çıkacak dedi iki dua arasında kendi kendine. Tanrı ile konuşma alışkanlığı vardı. O gün bir yandan sabah kahvaltısını hazırlarken, bir yandan da derin dualara ve itiraflara gömülmüştü. Çocukları ona bu alışkanlığının herkesçe yadırgandığını söylerlerdi. Şu konuşmaları sessizce, dudaklarını kıpırdatmadan yapamaz mıydı? Ama anneleri onlara kulak asmıyordu. Tanrı'nın yaşamında fiziksel bir varlık olduğunu kabul ediyor, onu kocasından daha yakın ve yararlı buluyordu. Ne olsa kocasını kıştan kışa ancak görebiliyordu. Tanrı'dan çok fazla şey istememeye özen gösterirdi. Çünkü bitip tükenmek bilmeyen isteklerin göksel yaratıkları bıktırdığını anlamıştı. Olsa olsa sonsuz kuşkuları konusunda onlara akıl danışıyor, kendinin ve başkalarının günahlarının affını istiyor, her türlü sevindirici olay için şükranlarını dile getiriyordu. Yağmur durduğunda, Jacinto'nun ateşi düştüğünde, bostandaki domatesler olgunlaştığında falan. Her neyse birkaç haftadır da efendiden Evangelina adına yardım istiyordu. Yalvarırım iyileştir onu diye dua ediyordu. O sabah bir yandan da mutfaktaki ocağın ateşini canlandırmaya uğraşıp yanan odunların üzerine o dört tuğlayı oturtmaya çalışırken. Ne olur Tanrım iyileştir onu, yoksa alıp tımarhaneye kapatacaklar. Aslında kendisi kızının bu krizlerinin ermişlik belirtileri olduğuna asla inanmıyordu. Hele hele ayartıcı, kışkırtıcı şeytanlara hiç inanmıyordu. Köy yerinde gördükleri bir filmden sonra çenesi düşük kadınlar, dudaklardaki köpüklerin, devrik gözlerin, Satana'nın izleri olduğunu anlatmaya başlamışlardı sağda solda. İyi niyeti, doğayla yakınlığı ve bunca çocuğa analık etmenin getirdiği deneyimle, o bunun şeytani ya da ilahi hiçbir yanı olmayan fiziksel ve zihinsel bir hastalık olduğunu düşünüyordu. Kim bilir, belki çocukken yapılan aşılar buna neden olmuştu. Ya da adet kanamalarının yaklaşması yüzünden ortaya çıkmıştı bu haller. Ev ev dolaşıp çocukları fundaların arasından, yatakların altından çekip çıkartan sosyal yardım derneklerine her zaman karşı olmuştu. Çocuklar onlara tekmeler atar, anneleri çocukların iyi bakıldığını yineler ama onlar gene de acımadan aşılarını yaparlardı. Kanda biriken bu sıvıların organizmanın dengesini bozduğuna emindi. Öte yandan adet kanamalarının her ne kadar her kadının yaşamında doğal bir olay olsa da bazılarında huy değişikliklerine yol açtığını ve kafalarına garip düşünceler taktığını düşündü. Bu korkunç hastalığın nedeni her ikisinden biri olabilirdi ama kesin olan tek bir şey vardı. Kızı zamanla daha da halsiz düşecekti ve pek çok kötü hastalıkta olduğu gibi zamanında iyileşemezse sonu ya akıl hastanesi olacaktı ya da mezar. Başka çocukları da ya salgın hastalıklar ya da önlenemez kazalar yüzünden minikken ölmüşlerdi. Pek çok ailenin başına gelirdi bu. Ölen yaratık pek küçükse ağlanmazdı ona. Çünkü o doğrudan meleklerin yanına, bulutların arasına çıkar, yeryüzündeki bahtsızlar için yardım dilerlerdi. Ama Evangelina'yı yitirmek onun için çok daha acı verici bir olaydı. Çünkü kızın gerçek annesine karşı sorumlu hissediyordu kendini. Kızı ihmal ettiğini düşünmelerini istemiyordu. Yoksa halk arkasından çok dedikodu ederdi. Evde en erken kalkan ve en geç yatan her zaman Dinya idi. Sabah horozlar öterken o çoktan mutfakta, akşamdan kalan ocağın ılık küllerini karıştırıyor olurdu. Kahvaltı suyu kaynarken başlayan koşuşturma hiç bitmezdi. Çocukların işleri, çamaşır, yemek, bostan, hayvanlar hep onun sorumluluğu altındaydı. Günler onun varlığını belirleyen tesbih taneleri gibi birbirlerinin aynı sürer giderdi. Dinlenme nedir bilmezdi. Sadece dünyaya bir çocuk getirdiği zaman işlere ara vermek zorunda kalırdı. Yaşamı değişimlere uğramayan tek düzeliklerden oluşuyordu. Bir değişim varsa o da gelip geçen mevsimlerdi. O sadece işi ve yorgunluğu tanırdı. Günün en sakin saati güneşin batmaya başladığı zamanlardı. İşte o zaman eline tığını alır, pilli radyosunun başına oturur, pek de akıl erdiremediği o uzak dünyalara dalar giderdi. Kendi kaderi ona başka insanlarınkinden daha iyi ya da daha kötü gelmezdi. Kimi zaman şanslı bir kadın olduğunu bile düşünürdü. Çünkü en azından Hipolito kaba bir köylü gibi davranmazdı. Bir sirkte çalışan bir sanatçıydı. Yollarda dolaşır, insanlar tanır, dönüşte de inanılmaz hoş olaylar anlatırdı. Evet, içki içerdi. Bunu yadsıyamazlardı. Ama eninde sonunda iyi bir adamdı diye düşünürdü Dinya. Hayvanlara ağıl hazırlamak, toprağa ekmek biçmek gerektiğinde onun evde olmaması hoş değildi. Ama gene de bu gezgin koca eksikliklerini örtmeyi başarırdı. Sadece sarhoş olduğunda onu dövmeye yeltenirdi ve bunu sadece büyük oğulları Pradelio oralarda değilse yapardı. Çünkü oğlanın karşısında Hippolito Ranquello asla elini kaldırmazdı karısına. Dinya başka kadınlara oranla çok daha özgürdü. İzin almayı düşünmeksizin köyün öbür kadınlarını ziyarete giderdi. Gerçek İncil Kilisesi'nin dinsel ayinlerine katılırdı. Evlatlarını da bu öğreti doğrultusunda eğitmişti. Her türlü kararı almaya alışkındı ve sadece kışın erkeği eve dönünce başını öne eğer, sesini alçaltır ve saygısından bir şey yapmadan önce ona danışırdı. Ama her ne kadar yağmur ve yoksulluk bu dönemde yeryüzüne acımasızca egemen olsa da bu dönemin de avantajlı yanları vardı. Sakin bir dönem olurdu bu. Tarlalar dinlenir, günler kısalır, sabah gün erkenden doğardı. Mumdan tasarruf etmek için saat 5'te yatarlardı ve yorganın altındaki sıcaklıkta bir erkeğin değeri iyice anlaşılırdı. Hippolito bir sanatçı olduğundan ne tarım sendikalarına katılmış ne de bir önceki hükümetin herhangi bir yeniliğine ayak uydurmaya kalkışmıştı. Çünkü eninde sonunda her şey atalarının zamanına dönünce onu rahat bırakmışlar, pişman olacak hiçbir şey yaşamamışlardı. Dinya, çiftçi ailelerinin kızı, torunuydu. Bu yüzden de her zaman temkinli ve kuşkucu ola gelmişti. Asla o danışmanların sözlerine inanmamış ve başından beri tarım reformunun sonunun hüsran olacağını düşünmüştü. Bunu hep söylemişti ama ona da kimse kulak asmamıştı. Onun kızı, Floreslerinkinden daha şanslı olmuştu. Yani Evangelina'nın gerçek ailesinden. Onlar pek çok başka çiftçi ailesi gibi umutlarını ve emeklerini o vaatler ve kargaşalıklar serüvenine harcamamışlardı. Hippolito Ranquello iyi bir kocanın erdemlerine sahipti. Asla kavgacı ya da şiddet yanlısı bir adam olmamıştı. Karısı onun başka kadınlara ya da daha beter alışkanlıklara düşkün olduğunu hiç sezmemişti. Her yıl eve biraz para getirirdi. Bunun yanı sıra genellikle yararsız ama gene de sevinçle kabul edilen armağanlarla dönerdi. Herkes önemli olanın iyi niyet olduğunu bilirdi çünkü. Nazik bir yaratılışı vardı. Bu hiçbir zaman yitirmediği bir özelliğiydi. Dinya'nın da dediği gibi pek çok erkek evlenir evlenmez karılarına hayvan gibi davranırlardı. İşte bu yüzden Dinya da ona evlatlar doğurmaktan hep mutlu olmuştu. Bunu belli bir hazla yaptığı bile söylenebilir. Onun okşamalarını aklına getirdikçe içi bir hoş olur, ürperirdi. Kocası onu asla çıplak görmemişti. Her şeyden önce utanırdı Dinya bundan. Ama gene de bu onların gizli hazlarına bir gölge düşürmezdi. Kocasının söylemeyi bildiği o güzel sözlere aşık olmuştu. Hem Tanrı katında hem de sivil kayıtlar önünde bu adama varmaya karar vermişti. İlk evlilik gününe kadar kendine el değdirmemiş ve düğününe bakire olarak gelmenin huzurunu yaşamıştı. Kızlarının da aynı şeyi yapmalarını istiyordu. Böylece onlara saygı duyulur. Kimse onları hafiflikle suçlayamazdı. Gerçi zamanlar değişmişti. Şimdi kızlara söz geçirmek güçleşmişti. Başını bir an çevirsen kızlar ırmağa kaçıyorlardı. Köye şeker almaya göndersen saatlerce yok oluyorlardı. Onları adam gibi giydirmeye çalışıyordum ama onlar iç eteklerini kıvırıyorlar, gömleklerin düğmelerini çözüyorlar ve yüzlerini boyuyorlardı. Ah Tanrım, bana onları evlenene kadar namusları ile korumama yardımcı ol. İşte o zaman ancak huzura erebilirim. Büyük kızın başına gelen felaket inşallah gene olmaz. Onu da bağışla Tanrım. Hem çok gençti hem de ne yaptığını bilemedi. Bütün bunlar zavallıcığın başına öyle çabuk geldi ki yere yatmasına bile fırsat bırakmadan salkım söğüte dayayıp köpekler gibi becermişler kızımı. Öteki kızlarımı da koru. Başlarına böyle bir felaket gelmesin. Aşağılığın biri çıkmasın karşılarına. Çünkü bu kez Pradelio öldürür onu ve bu ev lanetlenir. Jacinto zaten beni yeterince utanca boğdu. Zavallı küçüğüm çok acı çektirdi bana ama bu lekemizde onun ne günahı var ki? Jacinto ailenin en genciydi. Gerçekte onun torunuydu. Büyük kızının piçiydi. Kışın evlerine gelip mutfakta bir gece yatmak için yalvaran bir oduncunun günahıydı. Neyse ki çocuk Hipolito sirkle köy köy dolaşırken Pradelio'da askerliğini yaparken doğmayı becermişti. Böyle olunca erkeklerin hiçbiri öç alma peşine düşmemişti. Yoksa gelenekler bunu gerektirirdi. Dinya ne yapacağını akıl etmişti o zaman. Onu iyice kundaklamış, at sütüyle beslemiş ve annesini kente hizmetçilik yapmaya göndermişti. Erkekler döndüğünde de olay kapanmıştı. Çocuğu benimsemekten başka yol kalmamıştı. Zaten bu bebeğin varlığına alışmışlar, onu da evdeki pek çok çocuğun arasına katıp sevmişlerdi. Üstelik Ranculeo'ların evinde büyüyen ilk yabancı değildi o. Jacinto'dan önce başkalarına da bakmışlardı. Ara sıra yolunu yitiren öksüzler onların kapısını çalmıştı. Yıllar geçtikçe aradaki yakınlıkların derecesi unutulmuş ve sonunda alışkanlıklar ve sevgi kalmıştı. Her sabah olduğu gibi güneş dağların üstünden yükselirken Dinya kocasının mate çayını hazırladı ve ona kapıya yakın köşede bir iskemle hazırladı. Burada hava daha temiz olurdu. Bir iki kesme şekeri kavurdu ve her bir süt fincanına iki tane attı. Büyük çocuklara nane çayı hazırlıyordu. Bir gün önceki bayat ekmeği ıslatıp ızgara demirlerinin üzerine yerleştirdi. Çocuklarına sütünü boşalttı. Kullanmaktan kararmış demir bir tavaya bir iki yumurta ile soğanı çırpıp döktü.